Ayrım 23.
Fatih de bu nedenle yalnız medrese programına kelam dersini koydurtmakla da kalmamış, ünlü ulemadan Ali Tusi ile Hocazade Bursalı Muslihuddin Mustafa Efendi'ye kelamcı İmam-ı Gazali ile ilmi ilahici ve şiddetli kelam düşmanı İbn Rüşd arasındaki ünlü tartışma üzerine Gazali'nin haklı olduğunu savunan risalelerde yazdırtmıştır. Ama ne acıdır ki Fatih Kanuni dönemindeki sultanların gücü karşısında sinip boyun kıran ulema takımı 16. yüzyıl ikinci yarısında sarayda yeniden böyle biraz söz sahibi olmaya başlayınca güya çok saygı duydukları, İstanbul'u fethettiği için kutsadıkları Fatih'in bu girişimlerini de ilk fırsatta sona erdirmişlerdir. Örneğin 17. yüzyılda yaşamış Katip Çelebi'nin yazdığına göre 16. yüzyıl sonlarına doğru bazı Şeyhülislamların dini inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle Fatih döneminde medrese programına alınmış ilmi hikmet, felsefe dersleri yasaklanmıştır. İlmi kelam derslerinde de artık sadece İlhanlılar döneminde yaşamış Kadı Adudiddin-i İci'nin 1350'lerde yazdığı Mevakıf adlı kitabına Şer-i Cürcani'nin yazdığı Şerh okutulur olmuştur. Nitekim İlhan Tekeli ile Selim İlkin'de yukarıda andığımız ortak çalışmalarında Fatih medreselerin eğitim programlarını da yeniden düzenletmiştir. Aritmetik, hendese, geometri, heyet, astronomi gibi akli bilimlere daha çok yer verilmiştir. Ama temelde akıl ile şeriatın uzlaştırılmasında yeni bir formülasyona gidilememiştir. Risaleler yazdırıp tartışmalar yaptırmasına karşın Fatih de bu konuda köktenci bir adım atamamıştır. Bu köktenci adım atılmayınca ya da atılamayınca akli bilimlerin ilerideki yıllarda daha da ihmal edilmesi kolay olmuştur diye yazmaktadırlar. Görüldüğü gibi temel görevi Anadolu'ya yeni gelmiş ve büyük çoğunluğu hala Şaman ya da Şii, Orta Asyalı bu göçebelere Hanefi mezhebinin Müslümanlık anlayışını öğretmek olan bu medreselerde din dışı derslerin de okutulması konusunda Fatih, Kanuni gibi sultanların bile güçleri iktidarları süresince geçerli olabilmiştir ancak. Burada bir kez daha yineleyelim ki Osmanlılar medreseyi de Selçuklulardan devralmışlardır ve Osmanlı medreselerine eğitim felsefesi yukarıda da belirtildiği gibi Ahmet Gül'ün Osmanlı medreselerinde eğitim, öğretim ve bunlar arasında Darul Hadislerin Yeri adlı kitabında açık açık yazıldığı şekilde Büyük Selçuklular döneminde Şii inancın İran Yarımadası'na hızla yayılmasına karşı bir önlem olarak Sunni Hanefi inancın propagandasını yapmak ve Sunniliğin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ilk kez Nizamül Mülk tarafından oluşturulmuştur. İnsan aklının ürettiği değerler yerine vahyin rehberliğini temel almış doçent doktor Hasan Akgündüz de Hazreti Muhammed'in bir hadisinde her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonradan anasıyla babası onu ya Yahudi ya Hristiyan veya Mecusi yapar dediğini aktararak eğitimin Müslümanların gözünde ayrı bir anlamı olduğunu belirtmekte ve medrese eğitiminin temel amacının da bu nedenle İslam düşüncesini yaymak olduğunu savunmaktadır. Cevat İzgi de Osmanlı medreselerinde matematik, fizik, kimya gibi bilimlerin de okutulduğunu kanıtlamak için yazdığı Osmanlı medreselerinde ilim kitabının başında Osmanlı medreselerindeki öğretim izlencesi müfredat programı hakkında bilgi verirken Fransız elçisi Marcos de Villeneuve'un isteği üzerine 1741 yılında kaleme alınmış ancak yazarı bilinmeyen Kevakibi Seb'a 7 Yıldız adlı kitaptan aktarmalar yapmaktadır. İşte bu aktarmalara göre de medreselerde ilme yeni başlayan bir öğrenciye önce anlayışı kadar iman telkin edilmektedir. Ergenlik çağına girmiş ise üzerine namaz farz olunduğundan kendisine Fatiha ve birkaç sure öğretilmektedir. Sabi, henüz buluğa ermemiş çocuk ise her şeyden önce besmele ile Rabbi Yessir duası yapıldıktan ve Elifba cüzü yani Arap alfabesi öğretildikten sonra heceye geçilerek Amme cüzünün Kur'an'ın 78. suresinin okutulmasına başlanılmaktadır. Ardından bir müveccidden Kur'an'ın usulüne göre okunmasını öğreten hoca Kur'an öğrenilerek hatmedilmekte, ezberlenmektedir. Ve bir büyük mecliste hafızlarla kurra Kur'an'ı usulüne göre okuyanlar huzurunda Kur'an başından sonuna kadar 6 ya da 7 saatte dinletilmekte ve daha sonra şükrani için büyük bir ziyafet verilerek katılanlara hediyeler dağıtılmaktadır. Bu sırada Sabi, çocuk daha 8 veya 9 yaşlarındadır. Bundan sonra faydalı ilimlerden alet ilimlerine başlanılmaktadır. Önce sarf, Arapça dil bilgisi okutulmakta, ardından nahiv, söz dizimi ilmine geçilmektedir. Bu esnada şer'i hükümleri boş bırakılmayıp haftada bir iki gün fıkıh ilminin başlangıç kitaplarından biri, örneğin yalnız namazla ilgili sorunları içeren Halebi adlı bir kitap okutulmaktadır. Nahiv'den sonra mantık ilmi gelmekte ve Profesör Uzun Çarşılı'nın verdiği bilgilere göre Yunanlı kadim filozoflarından Ferferius'un kitabından aktararak 13. yüzyıl sonlarında Esürüddin-i Ebheri'nin yazdığı İsagoce adlı bir kitap ile şerh ve haşiyeleri okutulmaktadır. Sonra tartışmalarda yanlıştan sakınmaları için adab ilmine başlanılmaktadır. Ardından hikmet ilmi gelmektedir. Müslümanların ameli hikmeti, pratik felsefesi fıkıhtan ibaret olduğundan ameli hikmetten bahsedilmeyip nazari hikmet, teorik felsefe okutulmaktadır. Bundan sonra da filozoflarla kelamcıların mezheplerini ayırt etmek, Allah'ı ve sıfatları hakkında olan dini inançları düzeltmek ve incelemek için kelam ilmine geçilmektedir. Bu derste Allah'ın varlığı ispat konusunda olan İspat-ı Vacip kitabı ile birlikte yukarıda da belirtildiği gibi 1350'lerde yazılmış Mevakıf ile şerh ve haşiyeler okutulmaktadır. Mevakıf her ne kadar kelam ilmi ise de alet ilimlerinin cümlesini hikmet, felsefe, heyet, astronomi, hendese, geometri ve hisabı, aritmetikte içermektedir. Hendese ilminde yine Profesör Uzun Çarşılı'nın verdiği bilgilere göre Semerkantlı Şemseddin Mehmed'in Oklid'in kitabının sunuş bölümüyle üçgenleri anlattığı bölümlerden aktarmalar yaparak yazdığı Eşkali Tesis, Temel Şekiller adlı bir kitap vardır, onu okutmaktadırlar. Ondan sonra da Oklid'i okumaktadırlar. Hisapta İranlı ulema Bahauddin el-Amili'nin 16. yüzyılda yazdığı Bahaiye'de denilen Hulasatul Hisab adlı kitabı Bahaiye vardır, onu okumaktadırlar. Heyet ilmi, astronomi, hayalden ve faraziyetten ibaret olup, hendeseye nispetle güççe olduğundan onu sonraya alıkoyup, mustakilen ders etmektedirler. Kelam ilminden sonra da fıkıh usulü ilmine başlanılmaktadır. Profesör Uzun Çarşılı'ya göre de Osmanlı medreselerinde okutulan derslerin en mühimi Hanefi fıkıh olup, bu derste okutulan kitapta 1197'de vefat etmiş Mavera-ün-Nehirli Şeyhülislam Burhanettin Merginani'nin yazdığı Hidayi isimli kitaptır, pek meşhurdur ve İslam hukuku cihetinden Ümmühat'tan ana kitaplardan sayılmaktadır. Alet ilimleri tamamlandıktan sonra hadis usulü ilminde 1000 beyitten ibaret olan Elfiye'yi ezberlemektedirler. Ardından hadis ilmine başlayıp biri 600 bin, diğeri 300 bin hadisten, peygamberin sözlerinden tasnif edilmiş, gruplandırılmış ve Allah'ın kitabından sonra kitapların en sahihi, en gerçeği, en sağlam olanı Buhari ve Müslim kitaplarını okumaktadırlar. Ondan sonra ise en üstün dilek ve en yüce istek olan tefsir ilmi gelmektedir. Tefsir ilminin mebnileri, temeli de lügat, sözlük bilim, sarf, dil bilgisi, nahiv, söz dizimi, iştikak, aynı kökten türemiş sözcüklerin birbirleriyle ilişkileri, maani, sözcüklerin anlamı ile lügat ve nahive uygunlukları, beyan, anlatımdaki teşbih, istiare, mecaz ve kinayeyi inceleyen bilim, bedi, sözcüklerin anlam ve yapısındaki sanatsal süsleri inceleyen bilim, kıraat, okuma, din usulü, nüzul sebepleri, fıkıh, şeriat bilgisi, kıssalar, nasih mensuh, geçersiz kılan ve geçersiz olan, Kur'an'daki müphem ve mücmeli, belirsiz ve özlü sözleri açıklayan hadisler olup, öğrenciler bu ilimlerin hepsini birer birer hatmetmiştir. Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, İz Yayıncılık, İstanbul 1997, C1S70-75. Görüldüğü gibi Osmanlı medreselerinde bütün tarihi boyunca sadece Kur'an ve hadisler üzerine tefsir, usulü fıkıh, fıkıh, kelam ve Arap dili gibi dersler okutulmuş ve çocuklara Sünni Hanefi inancı doğrultusunda İslamiyetle ilgili bilgiler verilmiştir. Profesör Uzun Çarşılı, Fatih'in Sahn-ı Seman medreseleri için bile İlahiyat, İslam Hukuku ve Arap Dili Edebiyatı fakülteleri idiler. Henüz müsbet ilimlere mahsus olan tıp ve riyaziyat, matematik fakülteleri yoktu demektedir. Belirttiğine göre tıp ve riyaziyatla ilgili özel medreseler ilk defa Kanuni döneminde kurulmuştur, ancak onların da ömrü çok fazla sürmemiş olsa gerek ki bu medreselerdeki eğitimle ilgili herhangi bir bilgi günümüze ulaşamamıştır. Profesör Uzun Çarşılı da riyaziye ve tıp medreselerinde hangi derslerin gösterildiğine dair şimdilik bir malumatımız yoktur diye yazmaktadır. İlginçtir, gene Profesör Uzun Çarşılı'nın verdiği bilgilere göre 16. yüzyıl büyük alimlerinden 1561'de ölmüş Taşköprülüzade Ahmet İsamüddin Efendi de Şakayık adlı kitabında öz yaşam öyküsünü verirken medreselerde okuduğu dersleri ayrıntılarıyla uzun uzun saydığı halde matematikten, astronomiden filan hiç söz etmemektedir. Yani Fatih'ten hemen sonra 2. Beyazıt döneminde öğrenime başlayan Taşköprülüzade'nin medreselerde hiç matematik okumamış olmasına bakılırsa Kevakib-i Seb'a'da sözü edilen medreselerde hendese dersinde Semerkantlı Şemseddin Mehmed'in Eşkali Tesis ile Oglit'in kitabının hesap dersinde de Bahiye adlı kitabın okutulmasına ola ki gerçekten de Fatih döneminde ve Fatih'in karşı konulamaz gücü yüzünden başlanılmış ama ne var ki bu derslerin ömrü de ancak Fatih'in ömrü kadar olmuştur galiba. Kanuni'de matematik derslerinin Fatih'in ölümünden hemen sonra eğitim programlarından çıkarılmış olduğunu bildiği için mi acaba gücünü kullanıp matematik dersini yeniden zorunlu kılmak yerine ayrı bir riyaziyat medresesi kurma yolunu yeğlemiştir kim bilir. Ama ne acıdır ki bu özel medresenin ömrü de galiba Kanuni'nin ömrü kadar olabilmiştir ancak gördüğümüz kadarıyla. Bu nedenle Osmanlı medreselerinin tarihini ele alırken 1470-1560 arasını Fatih Kanuni dönemi diyerek bir bütün halinde değerlendirebilmekte pek gerçekçi bir yaklaşım olmasa gerektir sanırız. Çünkü Fatih dönemiyle Kanuni'nin riyaziyat medresesi dışında Osmanlı medreselerinde cebir, geometri gibi derslerin de okutulduğunu söyleyebilmek gerçekten olanaklı mıdır acaba? Doğrusu kuşkuluyuz. Nitekim Osmanlı medreselerinde bütün tarihi boyunca cebir, geometri, astronomi ve benzer gibi bilimlerin de okutulduğu görüşünde olan Cevat İzgi bile bu konuda sağlam bir kanıt bulamadığı için olsa gerek ki İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesince Ekmelettin İhsanoğlu'na armağan olarak yayımlanan bir kitaba yazdığı Osmanlı medreselerinde aritmetik ve cebir eğitimi ve okutulan kitaplar adlı incelemesinin daha başında tezini olsa olsa yöntemiyle aritmetik, hesap ilmi, namaz vakitlerinin ve kıblenin tayininde ve miras taksiminde muamelata dair bazı meselelerde gerekli olması dolayısıyla medresede öğretilen ilimler arasında yer almıştır diyerek savunabilmektedir ancak. Osmanlı Bilimi Araştırmaları İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını İstanbul 1995 S129. Bulabildiği tek tanıkta ilginçtir 1781-1786 yılları arasında İstanbul'da bulunmuş bir İtalyan din adamıdır. Abbe Todorini adlı bu papazın anılarında Türklerin aritmetikte pek derinleştiklerini bu ilmi Arapça kaynaklar üzerinden çocuklarından itibaren medreselerde öğrendiklerini ve bu konuda 16. yüzyıldaki Avrupa matematikçilerini bile şaşırtacak derecede bilgili olduklarını yazdığını belirtmektedir. Ancak gene kendisi aynı yazıda Osmanlı medreselerinin müfredat programını en ayrıntılı bir şekilde veren tek belge olarak değerlendirdiği Kevakib-i Seb'a'da aritmetik ve geometrinin mahsusat kabiliğinden akılla kavranabilir olup çok fikre ihtiyaç göstermediği için bilimden sayılmayıp medreselerde müstakil ders olarak okutulmadığının belirtildiğini de yazmaktadır. Üstelik hemen ardından bu düşünce tartışılmaya muhtaçtır diyerek Kevakib-i Seb'a'nın verdiği bu bilgiye de şiddetle karşı çıktığı, sanki İtalyan papazın dediklerini doğrulayıp kanıtlamak amacıyla kaleme alınmış bu yazısının sonunda gene kendisi, medreselerde okutulan ileri bir aritmetik değil, günlük hayattaki pratik işlerde ve fıkıh ilminde, feraizde, miras bölüşümünde yararlı olan dört işleme dayanan bir aritmetik olup, medreselerde ana ders değil, yardımcı derslerdendir diye yazmak zorunda kalmıştır, ne acıdır ki. Fakat ilginçtir, sayın yazar gene aynı incelemesinde, Osmanlı ulemasının hesap ilmini, daha ziyade matematiği meslek edinmiş kimselerden özel olarak öğrendikleri müşahede edilmektedir dediği halde, sanki bütün bu yargılara kendisi varmamış gibi daha sonra, bu kez medrese konusundaki bilinebilen genel bilgilerle birlikte, kimi ulemanın bu konuda yazdığı didaktik manzumeleri, tuttukları tarih notlarını, risalelerini filan uzun uzun aktarıp bu bilimlerle de ilgilendiği söylenilen ulema biyografilerinden ve bu konuda İslam ülkelerinde kaleme alınmış kitaplardan alıntılarla bu yazısını alabildiğine genişletip, gerçekten de görünüş olarak göz doyurucu oylumda güya bu savı kanıtlayan Osmanlı Medreselerinde İlim adlı iki ciltlik bir kitap daha hazırlamıştır. Ne var ki bu çalışmasında da Osmanlı medreselerindeki müfredat programı hakkında günümüze ulaşmış önemli kaynaklardan biri olarak nitelendirdiği İshak Bey Hasan Ettokadi'nin de Nazmul Ulum adlı kitabında geometri için hendese ilmi mübahtır, din yönünden herhangi bir sakıncası yoktur. Ragıp Zeriya adlı eserinde hendese öğrenmek isteyen bir kadı ile ilgili bir hikaye nakleder. Kadıya bu yaşta hendese ilmiyle ne yapacaksın diye sormuşlar. Kadı da kalbimde kendisine karşı bir düşmanlık olmasın diye bu fenni bilmek istiyorum demiş diye yazdığını aktarmaktadır. Yani kadı medresede hendese okumamıştır ve bu bilime bakışı gerçekten de sözcüğün tam anlamıyla dehşetengizdir gene kendi dilleriyle. Bir başka aktarmaya göre 17. yüzyılda yaşamış adı bilinmeyen bir ulemada Risale fil Heye adlı kitabında gördüğü dersleri sayarken Şerhül Eşkalil Hendese'yi de dinlediğini belirtmektedir. Yani geometri dersi okumamıştır, geometrik şekillerle ilgili bir konuşma dinlemiştir sadece. Ahmet Cevdet Paşa Tezakir adlı kitabında verdiği bilgilere göre müderris olduktan sonra karşılığında onlara şeriatla ilgili özel dersler vererek Hendesehani-i Berriye, Kara Kuvvetleri Mühendishanesi hocası Miralay Nuri Bey'den hesap, cebir, hendese, logaritma, usulü hendese, Hüseyin Rıfkı Bey'den Mecmuatıl Mühendis'in Oktant Risalesi İshak Efendi'den Ulumu Riyaziye dersleri almıştır. Saçaklızade Mehmet bin Ebu Bekir el-Maraşide, Tertibul Ulum adlı kitabında hesap, hendese, heyet ve aruz gibi ilimlerin medreselerde zaman el verdikçe öğretildiğini yazmaktadır. Görüldüğü gibi Osmanlı medreselerinde matematik, fizik ve benzerleri gibi din dışı bilimlerin de okutulduğunu söyleyebilmek gerçekten olanaksızdır. Okutulduğu söylenilen medreselerde de gene görüldüğü gibi şayet zaman kalırsa, yani müderrislerin keyfine göre o bilimle ilgili birkaç basit bilgi verilmekte, örneğin aritmetik dersinde dört işlemin öğretilmesiyle yetinilmiştir sadece, hiç kuşku yok ki. Hatta gördüğümüz kadarıyla diyelim bir müderris bulunamadığı için okutulamamış olsa bile hesap, hendese, heyet ve benzer gibi ilimlerin bütün medreselerin eğitim programlarında hiç olmazsa yardımcı dersler şeklinde bulunduğunu söyleyebilmek de kesinlikle olanaksızdır doğrusu. Çünkü gene bu çalışmaya aktarılmış kimi belgelere göre herhangi bir müderrisin derslerinden birinde ola ki boş bulunup bu bilimlerden de söz etmesi olasılığına karşı bazı medreselerde daha kuruluş sırasında vakıf senedine yazılmak suretiyle bu bilimlerin okutulması kesinlikle yasaklanmıştır. Örneğin 117. sayfadaki bir alıntıda Kara Timurtaş Paşa'nın oğlu Umur Bey tarafından 2. Murat döneminde Bergama'da yaptırılan medresenin vakfiyesinde medresede sadece nakli ilimlerin okutulmasının, katiyetle akli ilimlere girilmemesinin şart koşulduğu kaydedilmektedir denilmektedir. Gene aynı yerde Sultan II. Murat tarafından 1435'te Edirne'de Tunca Irmağı kıyısında yaptırılan Darül Hadis Medresesi'nin vakfiyesinde de müderrislerin medresede kesinlikle felsefi ilimlerle iştigal etmeyeceklerinin yazılı olduğu belirtilmektedir. İlginçtir, Osman Nuri Ergin'in Türk Marif Tarihi adlı kapsamlı çalışmasında verdiği bilgilere göre de bir Osmanlı medresesinde bir müderrisin matematik dersleri vermesi için özel olarak atanması da 1729'larda ilk kez Lale Devri'nde batılılaşma girişimleri sırasında olmuştur. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa ile eşi Fatma Sultan'ın birlikte kurdukları Şehzade Camii çevresindeki bir medresenin vakıf senedinde medreseye 100 akçe yevmiyeli bir müderristen başka bir de 10 akçe yevmiyeli bir hisap hocasının atanacağının kaydedildiği belirtilmektedir. Doğrusu medreselerin sınıflandırılmasında ve müderrislerin değer sıralamasında kullanılan tek ölçütün ücret olduğu düşünülürse Osmanlı medrese eğitiminde matematik bilimine nedenli önem verildiği de salt müderrisine ödenen bu 10 akçe yevmiyeden bütün çıplaklığıyla anlaşılsa gerektir galiba. Ayrıca Cevat İzgi de bu çalışmasında Osmanlı medrese ve vakfiyelerinde eğitim kadrosunu oluşturan müderris ve muid yardımcısı yanında bir de hisap hocasının görevlendirildiğine dair başka bir örneğe rastlanmamıştır diye yazarak bu olguyu da Lale Devri'ndeki batılılaşma sevdalılarının geleneksel yapıyı bozmaya yönelik bir başka girişimi, hevesi şeklinde değerlendirmektedir sanırız. Hatta bu bilimlerin medreselerde okutulması şöyle dursun, Ahmet Refik'ten öğrendiğimize göre ulema bu konulardaki kitapların medreselere vakfedilmesine bile fetva vermemiştir. 3. Ahmet döneminde cephede şehit düşen Sadrazam Ali Paşa'nın ölümünden önce kitaplarını da vakfettiği anlaşılınca böyle bir vakfın dinen caiz olup olmadığı Şeyhülislam İsmail Efendi'den sorulmuştur. O da kişi sahip olduğu ilmi kitaplar vakf olsun deyip mütevelliye, vakıf yöneticisine teslim ettikten sonra ölmüş olsa bile felsefe, nücum, yıldız ilmi ve yalanlarla dolu şiirler ve tarihe ilişkin kitapları vakfa girmez. O gibi kitapların vakfedilmesi dinen caiz değildir diye fetva vererek bu bilimlerin kütüphanelere girmesini bile engellemiştir. Ahmet Refik Altınay'dan aktaran Alpay Kabacalı Cumhuriyet Gazetesi. Burada hemen şunu da belirtelim ki tarihçilerin verdikleri bilgilere göre 1713'te sadrazamlığa getirilen ve 1716'da Avusturya Savaşı'nda cephede şehit düşen sadrazam Şehit Ali Paşa Anadolu'da doğmuş bir köylü Türkmen çocuğu olmasına karşın bir rastlantı sonucu 1690'ların başında bir paşanın yardımıyla küçük yaşta saraya alınmış ve Enderun'da yetiştirilmiştir. Yani medreseli değildir ancak akıl, kamil, alim ve fazıl biridir. Birçok şair ve müzisyen gibi şair Nedim'e de sadrazamlığında büyük destek olmuştur. Ayrıca Ordinarius Profesör Uzun Çarşılı'nın belirtmesine göre Avcı 4. Mehmet döneminde medrese haline getirilmiş Galatasaray'ı da yeniden Enderun Okulu yapmıştır.